Ayrım 13.
Kadrolar sayı olarak ve yetenekleri bakımından çevresini saran kitleleri örgütlemekte yetersiz kaldı. İç savaş günlerinde yoğun ekonomik sömürü ve siyasi baskılara ilaveten sivil faşist saldırılar, Alevi-Sünni çatışmaları toplumsal muhalefetin yaygınlaşmasına ve kutuplaşmanın keskinleşmesine neden olmuştu. Devrimci hareketin önünde kapsayamayacağı genişlikte bir kitlesel alan ortaya çıkmıştı. Kitlesel muhalefetin gücünü bu güce denk düşen kalıcı örgütlenmelere aktarabilmen mümkün olamadı. Bu yönde elbette çok çaba sarf ettin ve mesafe aldın. Zaten bu sayede kitleselleşebildin ama bunu kalıcı hale getiremedin. Direniş komiteleri kurma çalışmaları yaptın. Bütün demokratik kitle örgütlerinde, dernekler ve kimi sendikalarda etkili güç oldun ama bunlar da yetmedi. Kitlesel mücadele bir noktadan sonra tıkanma ya da doyum noktasına ulaştı. İşte bu dengesiz büyüme, tıptaki adıyla akromegali hastalığı gibi kafanın küçük, gövdenin büyük olduğu bir örgütlenmeye yol açtı. Örgütün küçük, hareketin büyük oldu. Örgütlenmen kilitlendi, tıkandı. Bu tıkanıklığını aşmaya çalışırken Eylül günleri başladı. Tıkanıklığını yaşarken Eylül döneminde bir boşluk içine de düştün. Eylülcüler etrafını boşalttılar. Yalnız kaldın. Yalnız kaldın çünkü kitleselleşmeni henüz kalıcı örgütlenmelerine aktaramamıştın. Oysa hep mücadeleyi, direnişi ve isyanı örgütlemekten ve örgütlü mücadeleden yanaydın. Bu ikisini birlikte başarmayı amaçlamıştın ve biri olmadan diğerinin olanaksız olduğunu yetersiz de olsa öz deneyiminle biliyordun. Bildiğini yapamadın. Yeterince deneyimli değildin, acemiydin. Oysa bu ikili görev tam bir örgütlenme ustalığı ister. Bunu başaramadın. Önce örgütleneyim, sonra mücadele ederim demedin. Önce mücadele edeyim, sonra örgütlenirim de demedin. Ama ikisini birlikte yapamadığın sürece kısır döngüden kurtulamadın. Oysa daha alt düzeylerde de olsa buna benzer sorunlarını sürecin başlangıcında 1976'da çözebilmiştin. Böyle bir kısır döngüyü devrimci gençlik yükselen halk eylemlerinin ön saflarına şiarıyla aşabilmiştin. Faşist saldırılar karşısında kendini savunmak için beklemek, okullarını korumak ve arkadaşların öldürüldükçe cenaze törenleri düzenlemekle yetinmek yerine toplumun her kesiminde aktif savunma anlayışının yaygınlaştırılmasına yönelmiştin. Faşistler okullara saldırdığında kendini mahallelerde ve işyerlerinde savunmayı öğrenmiştin. Bu sayede yaygınlaştırdığın direnişini, mücadeleni daha üst düzeyde örgütleyebilmek için çok değil bir yıl sonra ülke düzeyinde bir direniş kampanyası örgütlemeyi başarmıştın. Bu kampanyada hareket içinde bir örgütün ilk şekillenmesi ve hareketin merkezileşmesi ve direniş komiteleri çalışmasının yaygınlaştırılması elde ettiğin önemli kazançlarındı. Birinci adımda mücadeleyi yükseltmiş ve örgütlemiştin. İkinci adımda örgütlenmeyi yükseltmiş ve mücadeleyi yaygınlaştırmıştın. Birincisinde örgütlenmeden ve ikincisinde mücadeleden vazgeçmeden. Bu tempoyu mücadele ve örgütlenme görevleri karmaşıklaştığında gereğince yerine getiremedin. 1979'da ve 1980'de gelişen ve derinleşen iç savaş günlerinde mücadele ve örgütlenmede sıçramalar sağlayamadan dengesiz büyümeye devam ettin. Oysa sıkı yönetimle birlikte yoğunlaşan resmi faşizmin terörüne karşı koyacak örgütlenmeni de ön plana çıkarmalıydın. Mücadeleni kaçınılmaz olarak sivil faşistlere karşı örgütlenme temelinde yürütmeye önem vermek zorunda kaldığın ölçüde bunu geciktirdin. Eylül dönemini ise haldeki mücadele biçimlerine dayanarak ve artık eskimiş, geçersizleşmiş örgütlenmelerin ile karşılamaya çalıştın. Karşılayamadın. Süreç artık bütünüyle tersine dönmüştü. Sürecin gelişmesi zordu, tersine dönmesi kolay. Süreç kendiliğinden akışına bırakılırsa belli bir noktada kaçınılmazcasına tersine dönmeye adeta mahkumdu. Karşındaki güçler tarafından çözüm yine kendi örgütlenmelerini aşabilmek yeteneğinde yatıyordu. Kendinde örgütlerin etkinliği ve kolayca aşılamayışının nedeni bunların hareketin doğal gelişiminde ortaya çıkmış olması ve bu anlamda doğal örgütlenmeleri olmasından başka şey değildi. Çünkü başlangıçtan itibaren devrimci mücadelenin öne çıkardığı arkadaşların kendiliğinden mücadelenin sorumluluğunu yüklenmişlerdi. Belki sen de bunlardan biriydin. İşte bu doğal önderleri örgütleme çabasıyla bildiğin deyişle yukarıdan aşağıya müdahale gündeme geldi. Hareket içinde örgütün kurulması ya da hareketin örgütlenmesi başka nasıl olabilirdi ki? Elbette tanınan bilinen çevrelerde, çemberlerde bulunan doğal önderler arasındaki arkadaşların örgüt adına sorumlu oldular. Dolayısıyla çoğu kez eski kendiliğinden görevler bu şekilde örgüt görevleri olarak tanımlandı. Görevler ve kişiler değişmemiş, ilişkiler değişmişti. Ama ilişkiler gerçekten de değişebilmiş miydi? Şimdi seninle bunun doğruluğunu, yanlışlığını tartışmak elbette abes olur. Çünkü o günlere benzer koşullarda ve belki başka koşullarda da bu tür gelişmeler insan iradesi dışındaki nesnel temel üzerinde gündeme gelebilir. Senin başına gelenler de farklı değil. Sorun böyle bir gelişim boyunca ki bunu partileşme süreci diye tanımlamıştın, ilişkilerdeki sıçramanın, örgütlenmedeki dönüşümün nasıl başarılacağıdır. Hareketten örgüte nasıl sıçrayacaksın? Hareketini hangi tarzda ve ne tür ilişkilerde örgütleyeceksin? Parti başka nedir ki? Bu soruların bugüne dair yanıtlarını ise 5. mevsimi yaşamak istediğin ölçüde bulabilirsin. Hiçbir kitapta hazır yanıtı yok. Hazır yanıtı yaşanacak hayatta. Ama şimdi dinle. Doğal gelişim kendiliğinden gelişimdir. Nasıl ki bir insan doğal gelişimi ötesinde eğitim görmeyince insan olamaz, yabanıllaşır ise, bir devrimci harekette örgütlenmeyince kendini yeniden üretme yeteneğinden yoksun bir hareket, kendinde örgütlenmeler toplamı olarak kalmaya mahkumdur. Doğal gelişim kendiliğinden örgütlenme başlangıçta bir avantajdır. Sınıflar mücadelesinin özünden kaynaklanmıştır. Hiçbir zorlama, yapay oluşuma ihtiyaç duymadan öylesine beliren örgütlenme tarzı. Emekçiler kendinde sınıf hallerinde bu tür örgütlenmelerini kendiliklerinden yaratırlar. Emekçilerin kendi için sınıf olabilmeleri, bilinçlenmeleri ancak siyasetin onlara bir devrimciler örgütü tarafından taşınmasıyla mümkündür. Kendinde örgütlenmeler hareketin gelişiminin belli noktasında, ilişkilerin artık tıkandığı, gelişimin gözle görülür ölçüde durduğu momentte, bilinçli, iradi, müdahaleler ile bilinçli bir sürece dönüştürülmeli. Bu başarılamadığı zaman başlangıçtaki avantaj tam bir dezavantaja dönüşür. Doğal gelişim, doğal örgütlenmeler devam eder. Hareket gittikçe büyürse artık işler seyrinden çıkabilir. Neyin nasıl yapılacağı konusundaki ilkeler kağıt üzerinde kalır. Hareketin bağrında gelişmeye başlayan örgüt, hareketi yönlendireceği yerde hareket örgütü yönlendirir. Örgütün hedefi genişlemek, güçlenmek ve bunun için hareketi kendisine, örgüte dönüştürmektir. Ama gereken sıçrama yapılmadığında örgüt, hareketi nitelik değişikliğine uğratarak kendisine dönüştüreceği yerde, hareket var olan örgütü de kendisine benzetir. Üstelik denetimsiz gelişen hareket, senin tarafından denetlenmediği, örgütlenmediği sürece kolayca karşıt güçler tarafından denetlenir. Onlar ise örgütlemezler, dağıtırlar. Senin başına gelenler de bunlar değil mi? Çalışma tarzı olarak en geniş kitle çalışması içinde en dar kadro çalışmasını temel almayı, kitle içinde parti çalışması yapmayı benimsemiştin. Bu doğrultuda kadro örgütlenmeleri, devrimciler örgütü ile kitle örgütlenmeleri arasındaki ayrımı da ortaya koymuş oluyordun. Ama bu ayrım çizgisini kesin hatlarıyla belirleyemedin. Başlangıçta böyle bir ayrım zaten yoktu. Kendinde örgütlenmelerde böyle bir ayrım olamazdı. Ama bunu aşmaya çalıştığın noktada kadrolaşmayı kısa sürede sağlama ihtiyacın bu ayrımı belirsizleştirmedi mi? Örgütünü kurabilmek için kadro lazımdı ve kitleleri örgütleyebilmen kadrolarını örgütleyebilmene bağlıydı. Ve iç savaş günlerinde bunu ince eleyip sık dokumaya, kadro adaylarını eğitme ve sınama ve denetleme gibi temel örgütsel görevlerle uğraşmaya kalkıştığında savaşma görevlerinden kaçınmış olurdun. Bu nedenle en dar, sıkı dokunmuş kadro çalışması yerine en geniş, gevşek dokulu kadro çalışmasına mecbur kaldın. En geniş kadro çalışmasıyla ise ancak en dar kitle çalışması yapma imkanın kalmıştı. Kadro çalışmasında aleniyete ve türlü liberal davranışlara göz yumma mecburiyetini yaşarken, kitle çalışmasında kimi zaman sekterliğe varan bir katılık ve hoşgörüsüzlük, kitlelerle iletişimsizlik tuzağına düşebildin. Belki de böyle bir gelişme bir ölçüde kaçınılmazdı. İç savaş koşullarında mücadeleyi örgütlemenin sürekliliğini sağlayabilmek için belki de başka çare yoktu. Kuşkusuz bu deneyimlerini örgütlenme tekniği ve çalışma tarzı bakımından yeniden ele alman ve tartışman da yarar var. Ama yine de siyasi örgütlenmeni elbette kimilerinin tercih ettiği anlamda bir kapalı kutuya dönüştürmeden, yeni tarz kurallar çerçevesinde bir kez daha tasarlaman geçmişten çıkaracağın derslerden biri olmalı. 5. mevsimin işte bu derslerini öğrendiğin ölçüde sıkıntısız ya da daha az sıkıntıyla yaşayabilirsin. Çıkaracağın önemli derslerden biri de örgütlenmede sürekliliği sağlayamamış olman. Yenilgi ile birlikte örgütlenmenin dağılması, kendini yeniden üretme yeteneğindeki eksikliğinin açığa çıkması bunun kanıtı. Oysa en geniş kitle çalışması içinde en dar kadro çalışmasının esas alınması anlayışını, siyasi örgütlenmenin sürekliliğinin, kendini yeniden üretme yeteneğinin güvencesi olarak benimsemiştin. Süreklilik belki de bu çalışmanın gereğince yapılmaması ve bu çalışmanın da sürekli yapılamamış olması nedeniyle yakalanamadı. Yine de günümüz koşullarında dahi devrimci hareketinin örgütlenmesi, elbette hem kadro hem de kitle örgütlenmeleri, Eylül günlerinde dağıtılmış olmasına rağmen sen hala varsın ve kendini hala eski kimliğinle tanımlıyorsun ve hala arkadaşlarım var ve hangi taşı kaldırsalar altından yine sen çıkıyorsun. Öyleyse süreklilik yine de bir ölçüde sağlanabilmiş. Öyleyse yıllar boyu çektiğin zahmetler, harcadığın çabalar boşa gitmemiş. Şu anda yeniden ve yavaş yavaş bir hareket kimliğini edinmiyor musun? Ve bu kimliğini sözcüğün geniş anlamıyla hareketinin sürekliliğine, geçmişine, birikimine borçlusun büyük ölçüde. Ama hala yavaş yavaş ile yetinecek misin? Bir sıçrama, bir çıkış, vakti gelmedi mi hala? Bütün bunların anlamı devrimci hareketinin kitlelere mal olmasından başka özellikle aranmamalı. Ama döne döne sormaktan vazgeçemeyeceğin soru da şu olmalı. Siyasi örgütlenmende süreklilik neden sağlanamadı? Neden? Bunun yanıtını elbette bugün başından geçen birçok olaya, senin ya da başkalarının yaşadıklarına bakarak, yani sonuca bakarak kolayca verebilirsin. Doğrudur, çok ağır bir örgütsel darbe yedin. Darbeyi doğrudan siyasi örgütlenmenin merkezileşmesinden yedin. Dağılma ve kesinti kaçınılmaz oldu ve benzeri. Ancak bu değerlendirmeler sorunun çözümlenmesinden ziyade tanımlanmasında işe yaradı. Sorun daha köklü çözümlemelerle ele alınmalı. Şu bir gerçek ki, Eylül günleri başladığında devrimci hareketin yeni biçimlere bürünmesi, yeni düzenlemelere gidilmesi sağlanamamıştı. Bu devrimci hareketin sürekliliği bakımından bir zorunluluktu. Farklı koşullarda farklı biçimlere bürünebilmek, sürekliliğin sağlanması her şeyden önce her koşul altında yeterliliği olan bir insan malzemesi, kendini farklı koşullara uyumlu kılan bir kadrolaşma ile mümkündü. Ancak böyle bir öznel imkan ile değişen koşullara uygun mücadele biçimlerini yaratabilmen, yeni ilişkileri üretebilmen söz konusu olabilirdi. Örgütlenmenin kendini yenileyebilmesi süreklilik için en önemli koşuldur. Böyle bir yenilenme ise bağıra bağıra gelen Eylül döneminden önce başlatılmalıydı. Üstelik bu yenilenme, hareketindeki tıkanıklığın aşılması, örgütsel sıçramanın ve dönüşümün sağlanması ile bir ve aynı ihtiyaca denk düşüyordu. Üstelik Eylül günlerine hazırlanmanın fırsatı bunun bir öncesi olan sıkı yönetim döneminde değerlendirilebilirdi. Sıkı yönetim nasıl ki açık faşizme geçiş dönemi olarak yaşandıysa, aynı dönem senin bakımından da örgütlenmede bir geçiş dönemi olabilirdi. Bunu başarabilseydin, açık faşizmde varlığını sürdürebilecek imkanlara sahip olabilirdin. Bu fırsatı da kullanamadın. Sivil faşist saldırılara direnme görevine göre biçimlenen örgütlerinle, resmi faşizmin saldırılarına direnme görevlerini yerine getiremezdin ve getiremedin. Kendine ait yetersizlikler nedeniyle, buna biliyorsun, subjektif faktör derler. Subjektif faktörden söz edilince deneyim eksikliği ve kadrolaşma düzeyi akla gelir. Evet öyleydi. İç savaş günlerinde senin hareketin genç bir hareket olarak olağanüstü koşulların görevlerini yerine getirmeye soyundu. Henüz 5 yaşındaydı. Olgunlaşmamıştı. Çoğu görevlerin üstesinden el yordamıyla gelebiliyordu. Kadroları da genç devrimciler idi ve bu nedenle çoğu kez gençliği temel almış olmak ile suçlanırdı. Sahi sen o zaman kaç yaşındaydın? Ama senin hareketin kendisini gençlik hareketi olarak suçlayan, bütün akımlardan, belki de bunların toplamından, daha etkin ve yaygın ölçekte değişik emekçi kesimlerle organik bağlar kurabilen bir genç devrimci hareket olabildi. Öyle ki son yıllardaki mitinglerde dev gençliler azınlıkta kaldıkları için homurdanmaya bile başlamışlardı. Ve en son toplu dava sanıklarının bileşimi artık hiç de dev gençlerin çoğunlukta olmadığını gösterdi. Ama son dönemde dev gençlilerin azınlıkta kalması, hareketin henüz 5 yaşında oldukça genç bir akım olması gerçeğini değiştirmiyordu. Orta yaşlı işçi kadroların siyasi yaşı da bu 5 yıl ile ölçülüyordu çünkü. Şimdi yıllar sonra yenilgiden önceki bütün faal ömrü yalnızca 5 yıl olan bir hareketin ve bunu oluşturanların kaçınılmaz yetersizliklerini ve yanılgılara düşme, yatkınlıklarını anlayışla değerlendirmemek elde değil. Senin bu özelliğin bugün ama dün değil bugün, en geçerli tarihsel mazeretin olabilir. Mazeretlerini bir yana bırakalım. Senin hareketinin değerlendirilmesinde belki diğer örneklerde pek bulunmayan bir kategori, bir sorumlular kategorisi ve sorumlular gerçeği de vardı. Sorun insan faktörü boyutunda ele alındığında, hareketin sorumluluğunu yüklenenlerin yeterlilik ve etki düzeylerini görmezlikten gelemezsin. Sahi sen de bir sorumlu muydun yoksa sıradan bir nefer, militan mıydın? Yoksa ikisi birden mi? Örgüt nasıl hareketi örgütlemekle yükümlüyse işte bu sorumlular da örgütü örgütlemekle, örgüt yapmakla ya da aynı anlama gelmek üzere örgütlenme ustası olmakla yükümlüydüler. Bu yükü taşıyamadılar. Geçmişinde dört dörtlük bir örgütlenme yaratılamadığı halde belki de bu nedenle sorumlu sıfatını sıkça kullanmayı alışkanlık haline getirmiştin. Hatırlıyor musun? Bu sorumlular mücadele alanında ve örgütlenme çalışmalarında görevlerini nasıl yerine getirirlerdi ya da hangi nedenlerle yerine getiremezlerdi? Biliyorsun, her toplumsal ve dolayısıyla her devrimci örgütlenmenin işlerliği, ana hatlarıyla karar verme, yönlendirme, yürütme, yerine getirme, hesap verme, hesap sorma fonksiyonlarında anlam kazanır. Başka bir düzeyde bu işlerlik, ideolojik, teorik ve politik pratik ve benzeri fonksiyonlarda ifade edilir. Marksist örgütler bunu ideoloji, sınıf bakış açısı ya da sınıf çıkarı ya da dünya görüşü ve bilim ya da teori ve politika ya da pratik üçgeninde formüle ederler. Toplumsal politik örgütlenmelerdeki örgütsel işlerliğin yani demokrasinin niteliği işte bu fonksiyonların işlerliğine göre de belirlenebilir. Özel olarak konspirasi koşullarında faaliyet gösteren ve savaşmaya mecbur olan devrimci politik örgütlenmelerde merkeziyetçilik yönünün zorunlu olarak ağır bastığı kabul edilir. Merkeziyetçilik ilkesinin ağır bastığı örgütlenmelerde söz konusu diğer fonksiyonların ancak özel biçimler altında gerçekleşmesi mümkündür ve bu da anlaşılabilir bir zorunluluktur. İşte bu fonksiyonlar arasında örgütlenmenin niteliğine ve yaşanılan koşulların gereklerine göre bir uyumun sağlanamaması, örgütsel işlerlikteki tıkanmaların, örgütsel bozuklukların ortaya çıkmasına yol açar. Bunun kendi sürecinde nereden kaynaklandığını sen de biliyorsun. Tespit etmiştik, insan faktörü, özellikle bu işlerlikten sorumlu olanlar, işlerliğin sağlanamaması, sorumluluk sınırları ile yetki sınırlarındaki belirsizliğe, doğrudan hesap sorulamaması anlamında bazı sorumlu olmayanların yetkili, sorumlu olanların yetkisiz olmasına bağlı olabilir. İş bölümündeki bu tür belirsizlikler senin çalışmalarında da ilişkilerinin doğal kendiliğinden nitelikleriyle yeterince örgütlenemeyişine ve kurumsallaşamayışına yol açmadı mı? Bu özelliklerin sorumlulukların gençliği, deneyimsizliği, yetersizliği ile katmerleştiğini de bildiğine göre kendiliğinden ilişkileri fazla yadırgamayabilirsin. Aşılması için gösterilen çabaların başarısızlığını anlayışla karşılayabilirsin. Gerçekten de öznel düzlemde geçmişin bu olgunun çeşitli görüntüleriyle tanımlanabiliyor. Kısacası bir bütün olarak ele alırsan geçmişindeki mücadelenin ve çalışmanın fonksiyonel bakımdan örgütlenemediğini görebiliyorsun. Karar alma, yönlendirme, yürütme, yerine getirme, denetleme fonksiyonlarının örgütlenemeyişi, kurumsallaşamayışı ile işlerliğin sağlanması için gerekli yapısal düzenlemelerin gerçekleşemeyişi kısır döngü anlamına geldi. Yapısal düzenlemeler gerçekleşemeyince fonksiyonlar çoğu kez kendiliğinden ve orantısız şekilde hayata geçirildi. Bunlar arasında uyum sağlanamadı. Bu fonksiyonlardaki uyumsuzluğun sonucunda örgütsel bakımdan gerekli kompartmantalizasyon bölümlenme imkanı ortadan kalktı. Elbette fonksiyonlardaki belirsizliğin örgütlenmeyi olumsuz yönde etkilemesi gibi mevcut örgütlenmedeki diğer bozukluklar da fonksiyonlardaki belirsizliğin artması üzerinde etkili oldu. Geçmişte içinde yer aldığın örgütlenmelerde gerekli ve zorunlu bir kompartmantalizasyon eksikliği ciddi bir handikaptır. Böyle bir eksiklik, farklı alanlardaki kadroların ve görevlerin iç içe geçmesine yol açtı. Bu durum özellikle konspirasyon bakımından hayati sakıncalar yarattı. Herkes tahmin gücündeki isabet ölçüsünde herkesin nerede olduğunu bilebilir ve her şeyden haberdar olabilirdi. Bu yozlaşma demokrasinin şeffaflığı değil, mücadelenin dokularının gevşemesi, görevlerin ve görevlilerin dile düşmesi, yani yapılabilirlik imkanlarının kısıtlanması demek oluyordu. Örgütlenmede iş bölümündeki fonksiyonel ve yapısal belirsizlik, ayrım çizgilerinin bulunmayışı, her şeyin iç içe geçmesi, dinamik ve değişken bir örgütlenme imkanının yakalanmasını engellerken, hantal bir örgütlenmenin büyümesinden başka bir sonuç doğurmadı. Fonksiyonel ve yapısal uyumsuzluklar ve uygunsuzluk, kendini örgütsel işlerlikteki hantallık ve aleniyetin yanı sıra, kimi durumlarda aşırı merkeziyetçilik, kimi durumlarda aşırı ademi merkeziyetçilik, kısacası bürokrasi ve bürokratlaşma eğiliminde hissettirdi. Bürokrasinin bir özelliği ben bilmem, merkez bilir alışkanlığı ise diğer özelliği, memurların isterlerse önüne gelen işlemleri kitabına uydurma imtiyazlarına da sahip olabilmeleridir. Bürokrasiyle birlikte kendinde örgütlenmelerin uzantısı olarak örgütsel işlerlikteki tıkanmalar, gereksiz işlemlerin ağırlık kazanması gibi özellikler, merkeze sormadan bir iş yapılmaması ya da bir üst sorumluya danışmadan adım atılmaması. İnisiyatifsizlik ön planda kaldı. Örgütlenmende bürokrasinin bir inisiyatifsizlik özelliği, çelişik gibi görünen başına buyruk, aşırı inisiyatif özelliğiyle birlikte gelişti. Aslında aşırı merkezileşmenin bir ölçüde kaçınılmaz ürünü olan bürokrasi olgusu, senin örgütlenmelerindeki aşırı çarpıklığın, düzensizliğin bir ürünü olarak çarpık bir bürokrasi biçimini de almış oldu. Fonksiyonların örgütlenmesindeki ihmal nedeniyle bir yanda sorumluların yetkili olamaması, yetkilerini, inisiyatiflerini kullanamaması, diğer yanda yetkili olanların kendisine bağlı çalışanlar tarafından denetlenememesi, soru sorulamaması anlamında sorumlu olmayan konumunda bulunması, aşağıdan yukarıya bir memur amir örgütlenmesini inisiyatifsizliği, yukarıdan aşağıya ise bir amir memur örgütlenmesini başına buyrukluğu getirdi. Böyle bir ilişkiler toplamında yatay ve dikey düzlemlerde farklı kompartmantalizasyonlar, örgütsel dinamizm yaratılamadı. Esneklikten yoksun hantal bir yapı, kaderi olan tıkanmayla yüz yüze geldi ve bunu aleniyetin ön planda olduğu her türlü darbeye açık bir yapılanmayı aşamamışken yaşadı.